T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Bugün 8 Şubat Perşembe günü. Ben Metin Kağan Kurtuluş, Barış İnanç'la birlikte bir dış politikayla işli dışı programında daha karşınızdayız.
Bugün artık Orta Doğu'da Gazze Savaşı'nın 4. ayını geride bıraktık. Belki bu savaşı kanıksamış gibi gözüksek de hani belki gene klişe olacak ama Orta Doğu'da hakikaten hareketli günler yaşıyoruz. Orta Doğu'da Türkiye'nin de içinde olduğu bir trafikten bahsedebiliriz. Bu hareketli günlerin baş aktörlerinden biri Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında çok büyük ihtimalle 24 saat içinde önemli bir sorun geride kalacak. Özellikle Kongre'nin F-16 satışına dair kararı itiraz etmemesi beklentisi söz konusu. Bu süre acaba işte cuma akşamı mı doluyor yoksa pazar akşamı mı doluyor? Hani ne kadar fark eder çok emin değilim ama sonuç olarak Kongre'nin özel olarak bir itirazda bulunmaması, bu sessizlik süresinde itiraz sesi yükseltmemesi durumunda Kongre'den F-16'lara onay çıkarsa zaten Türkiye'nin İsveç'i de NATO üyeliğini onaylamasıyla hani neredeyse 1,5 senedir özellikle Amerika-Türkiye gündeminin bir Amerikalı diplomatın deyimiyle gündeminin %70'ini meşgul eden önemli bir konu geride kalacak ve belki de bu Türkiye ile Amerika'nın başta Orta Doğu olmak üzere çok daha önemli hayati konularda daha fazla işbirliği, daha fazla diyalog kurma sının da belki de önünü açacak. Bu konuya tekrar döneceğiz ama öncelikle bir son dakika gelişmesiyle başlamak gerekiyor.
Evet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta yoğun diplomatik temasları olmasını bekliyorduk. Reuters'ın geçen hafta geçtiği habere göre Türk diplomatlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini bekliyordu.
Türk diplomatlar yerine galiba Türk yetkililer, evet, yetkililer geçiyor. Evet, bu böyle önemli bir nüans çünkü diplomat dersen dışişleri kaynaklı olabiliyor yahut da işte Cumhurbaşkanlığındaki diplomatlar olabilir. Ama yetkili dediğinde o zaman bu illaki Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olmayabiliyor.
Haber niye? Önümde açık değil ama diplomat diye aklımda. Ama dediğin tabii ki önemli bir nüans. Ama dün akşam itibariyle bunun ertelendiğini öğrendik. Nereden öğrendik? Rusya Devlet Ajansı, TASS Ajansı'ndan. TASS'a konuşan bu sefer eminim Türk diplomat dedi ki yani bu Putin gelmesi planlanıyordu zamanda ama bu görüşme ertelendi. Ayrıntısını henüz bilmiyorum, vakıf değilim demiş TASS'a konuşan Türk diplomat. Bu ertelemeden ne çıkarmalıyız Bahçin?
Şimdi neden demin işte hani yetkili mi diplomat mı ayrıntısının önemli olduğunu söyledim? Çünkü geçen hafta enteresan bir şekilde Ankaralı bir meslektaşımla konuşuyordum ki Ankaralı meslektaşım Dışişleri Bakanlığı'ndaki kaynağının Putin'in ziyaretini doğrulamadığını söylemiş. Biz de karşılıklı biraz şaşırdık çünkü tam o sıralarda da Reuters'ın ilk işte açıklaması geldi. İşte malum Reuters sonuç olarak genelde hani çok fazla işte haberleri çok yalanlanan bir haber ajansı değil. Dolayısıyla biraz biz Ankaralı meslektaşımla biraz şaşırmıştık. Neden acaba hani Dışişleri Bakanlığı devre dışı mı bırakılıyor gibi bir tahminimiz olmuştu. Ama sonuçta bir nevi meslektaşımın Ankaralı kaynağının işte doğru çıktığını görüyoruz. Çok böyle ziyaret olacakmış gibi konuşmamıştı. Şimdi buradan ben ne çıkarıyorum? Açıkçası zaman zaman burada dile getiriyoruz. Özellikle Türkiye-Rusya ilişkileri liderden lidere ilişki, kurumların geri planda bırakıldığı, zaman zaman devre dışı bırakıldığı, işte iki liderin danışmanları arasında bir diyaloğun çok daha aktif olduğu bir durum söz konusu. Dolayısıyla benim tahminim ihtimalen iki liderin belki de danışmanları arasında böyle bir tarihleme, ziyarete dair bir tarihleme oldu. Ama sonuç olarak bir devlet başkanının ziyareti sırasında iki tarafın kurumlarının bu ziyareti çok iyi hazırlamaları gerekir. Yani çünkü bu hani bu kadar basite alınacak bir ziyaret değil. Çok uzun zaman aradan sonra özellikle de Ukrayna Savaşı'ndan sonra değil mi? Putin'in ilk kez Türkiye'ye gelmesi
söz konusu. NATO ülkesinin
dolayısıyla aynı zamanda. Hem ikili ilişkiler açısından dediğin gibi bir NATO ülkesine geliyor. Bu ziyareti çok daha önemli kılıyor. İkili ilişkiler son derece karmaşık. İşte doğalgaz meselesi var. Hala bilmiyoruz. İşte Rusya doğalgaz ödemelerini geçen seneki seçimler sırasında ötelemişti. Bunu hangi tarihe kadar öteledi? Geri yani geri ödeme yapılırken hangi faizle Türkiye bunu geri ödeyecek? İşte nükleer santralin yapımında hangi aşamadayız vesaire. Hani bütün bunların aslında çok ciddi şekilde hazırlanması gerekiyor. Benim tahminim belki hazırlık düzeyinde kurumlar arasında bir anlaşmazlık çıktığını tahmin ediyorum. Çünkü Putin'in ziyaretinden sonra ele gelecek, kayda yani elle tutulur somut bir şeylerin söylenmesi gerekiyor. Geldim, görüştüm, gidiyoruz gibi bir şey. Hani belki Soçi'deki görüşmeler biraz daha böyle hani hızlı çalışma ziyaretleriydi. Ama Putin'in Ankara ziyaretine böyle bir hızlı çalışma ziyareti gibi bakılamayacağı için benim tahminim kurumlar düzeyinde ziyaretin hazırlıklarında bir takım anlaşmazlıkların çıktığını. Yine ben speküle etmek durumundayım. İhtimalen Rusya maksimalist bir takım taleplerle gelmiş olabileceğini doğrusu düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak Rusya genel seçimlerde Erdoğan'a, AK Parti iktidarına çok önemli çiçekler attı. Çok önemli jestlerde bulundu. Gerçekten Türk ekonomisinin bu kadar zor olduğu bir dönemde doğalgaz ödemelerinin ertelenmesi çok önemli bir jestti. Belki bunun karşılığında talepleri Türk tarafı çok fazla bulmuş olduğu için bu ziyaretin ertelendiğini söyleyebilmek mümkün. Ama spekülasyon yapmak durumundayım. Maalesef hem Rusya hem Türkiye bazı konularda o kadar şeffaflıktan uzak ki sen Rusça biliyorsun ve Rusya'yı da takip ediyorsun çok eski Sovyetler Birliği döneminden beri. Hani bir kriminoloji uzmanlığı vardı. Kremlin'den yapılan açıklamalarda bir virgül bile değişse oradan bir sonuç çıkarılmaya çalışırdı. O kadar kapalı kutuydu Sovyet döneminde Moskova. Şimdi hem Moskova hem Ankara bu anlamda çok şeffaf olmadıkları için net bir bilgiyle gelemiyoruz. Ancak bir takım spekülasyonlar yapabiliyoruz. Diyelim ve Orta Doğu'ya
dönelim. Dediğin gibi savaşın dördüncü ayını doldurduk dün itibariyle. Ve dün akşam aslında maçın önemli bir geceydi İsrail'le Hamas arasındaki savaşta. Çünkü Hamas İsrail'e yaptığı ateşkes önerisini açıkladı detaylarını. Ve bizim için en önemli detay burada Türkiye'ye de Mısır, Rusya ve Birleşmiş Milletler'le birlikte bir garantörlük önerisi yapılmış oldu. Ateşkesin detaylarına çok girmeyeceğim. Hızlıca açıklamak gerekirse İsrail'in çekilmesi Gazze'den talep edildi. Uzun süreli ateşkes talep edildi ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması talep edildi. Ve İsrail tarafından reddedildi. Netanyahu refaha saldırı açıklaması yaptı. Hatta o da tahminen müzakerelerde elindeki kozlara oynuyor diyebiliriz. Birazcık bu durumu senden değerlendirmeni isteyeyim.
Şimdi açıkçası tabii bu müzakereler çok zaman alacaktır her şeyden önemlisi. Ama Hamas'ın garantör ülkeler arasında Türkiye'yi sayması önemli. Neden önemli? Çünkü başlangıçta tabii 7 Ekim saldırısının ilk birkaç haftasında Türkiye kendisine bir rol çıkarmaya çalıştı. Ama İsrail'in çok amansızca, acımasızca bir saldırıda bulunacağını, geri adım atmayacağını ve Türkiye'deki hassasiyet de göz önüne alındığında Cumhurbaşkanı hani gene kendisini bir nevi köşeye sıkıştıran çok keskin açıklamalarda bulundu. Ve bu ne demek? O zaman sen bir tarafa çok fazla destek verirsen, yani Hamas bizim için terör örgütü değildir, cihatçı bir grup dersen ve İsrail'i yerden yere vurursan zaten arabuluculuk rolünü kendi elinle sonlandırmış oluyorsun. Ama bir de şu vardı tabii, işte bu rehineler meselesinde herkes Hamas nezdindeki etkinliğini kullanmaya çalışırken bir kısım da şöyle diyordu, ya Türkiye'nin öyle aslında vermeye çalıştığı izlenim gibi Hamas üzerinde öyle çok büyük bir etkisi yok şeklinde bazı eleştiriler de söz konusuydu. Ama buradan Hamas'ın açıklamasından görüyoruz ki en azından hani Türkiye'nin Hamas'a vermiş olduğu destek nedeniyle Türkiye'yi garantörler arasında sayması dikkat çekici. Ama burada benim özellikle son dönemde dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de aslında Türkiye'nin Gazze Savaşı ile ilgili sert söylemini hafifçe yumuşattığı, özellikle İsrail karşıtı değil de daha çok Netanyahu karşıtı açıklamalarda bulunduğu. Çünkü yine bölgedeki gelişmelere bakarak gördü ki çok fazla Hamas'tan yana tavır da bulunması Türkiye'nin oynayabileceği rolü azaltıyor. O nedenle ben Türkiye'nin biraz söylemini yumuşattığını düşünüyorum ve önümüzdeki dönem yapılacak olan Orta Doğu trafiği çerçevesinde biraz daha Gazze sürecinde etkinliğini arttırma çabası içinde olduğumuzu düşünüyorum. Ama Orta Doğu meselesine özellikle Gazze Savaşı çerçevesinde geri dönersek aslında son dönemde Türkiye'nin asıl dikkatini yoğunlaştırdığı Irak var. O çok göze çarpıyor.
Evet, bu yoğun ziyaretlerden de biliyorsun 28 Ocak'ta MİT Başkanı İbrahim Kalın ikinci ziyaretini yaptı görev süresinde Irak'a. Çok uzun süre önce değil. Hatta
bildiğimiz
tabii evet. Ki açıklanan ikinci ziyareti. Orta Doğu'da Kalın'ın yoğun temasları oluyor. Birkaç gün önce de Kahire'de görüşmeler devam ederken hatırlayacağız. Namaz lideri Haniye ile görüşmüştü bir önceki konuya istinaden. Öte yandan son iki gündür 6 ve 7 Şubat'ta Savunma Bakanı Güler de önce Irak'ta başkent Bağdat'a gitti. Bağdat'tan sonra da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e geçti. Burada temaslarda bulundu. Bunlar tabii ki Irak daha geçen haftalarda konuştuğumuz Fidan'ın açıklamalarını da göz önünde bulundurunca bölgede yoğun temasın Irak üzerinde yoğunlaşmasını birazcık açıklamak gerekiyor
evet.
Sanki.
Ya birincisi gazeteci Murat Yetkin dikkat çekmiş. Hakikaten normal şartlarda biz bir ülkenin istihbarat şeflerinin ziyaretlerini çok fazla görmeyiz. Yani bir sürü ziyaret yaparlar, ruhumuz bile duymaz. Hatta bu ziyaretleri yapıp da özellikle de o resimleri de paylaşmazlar. Ama enteresan bir şekilde İbrahim Kalın belki sivil ceketini, tırnak içinde söylüyorum, MİT başkanlığı da bir sivil görev ama hani kamu önündeki o sözcülük günlerinden kalma alışkanlığını atamadı diyemeyiz herhalde. Murat Yetkin de çok da isabetli bir tespitle hani bunlar, bu resimlerin verilmesi de bir anlamda bir mesaj taşıyor. Yani biz bölgede aktifiz. Bizim de bölgede söyleyecek sözümüz var mesajının verilmesi anlamına geliyor MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ziyaretlerinin böyle resimlerle sosyal medya hesaplarından duyurulması. Ama İbrahim Kalın'ın ardından Savunma Bakanı'nın da Bağdat'a gitmesi çok dikkat çekici. Çünkü bir taraftan da enteresan bir zamanlamayla gerçekleşti bu ziyaret.
Evet.
Irak ziyareti.
Evet, çünkü dün akşam aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran başkenti Bağdat'ta düzenlediği bir saldırı oldu. Bu saldırı İran destekli milislere karşı yapılıyor. 3 tane Kataib Hizbullah, İran destekli bir Şii grup, burada da daha önce ele almıştık, üyesi ve Suriye'den sorumlu komutanı öldürüldü Kataib Hizbullah'ın. Bu ziyaret Güler'in Erbil'de olduğu günde gerçekleşti ve ayrıca bu saldırılar tabii ki 28 Ocak'ta ABD'nin Ürdün'deki üssüne karşı yapılan 3 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıya karşılık, uzun karşılık olarak yapılıyor.
Evet, aslında ben şimdi bir toplantıdan geliyorum. Uluslararası Kriz Grubu'nun bir toplantısı. Onlar diyorlar ki aslında başından beri İran'da, Hizbullah da, Amerika Birleşik Devletleri de bu krizin çok fazla yayılmasını aslında arzu etmiyorlar. Bir şekilde hani ne yaparlarsa hepsini hep çok hesaplıyorlar. kitaplı, hep çok kitaplı yapıyorlar. Hı hı. Ve bu üç askerin öldürülmesinden sonra ilk aşamada Amerika'nın vurduğu hedeflerin aslında çok büyük oranda boşaltılmış hedefler olduğu. Çünkü zaten açıkçası İran'ın İran'a destek veren milis güçler o üç askerin öldürülmesinden sonra tabii bulundukları yerleri hemen terk ediyorlar. Çünkü bir saldırı olacağı nedeniyle. Bu arada ilginç bir detay, aslında İranlı milisler bu drone saldırısında askerlerin öleceğini düşünmemişler. Genelde bu dronelar aslında Amerikalılar tarafından hemen düşürülüyormuş. Fakat bu sefer Amerikan tarafı da açıklamış. Yani biz üssümüze geri dönen bir Amerikan drone'u olduğunu düşündük, onun için vurmadık demişler. Dolayısıyla aslında belki de İran destekli milislerin amacı askerleri öldürmek değil, yani böyle bir işte hani sürekli o tehdidi canlı tutmak. Fakat işte bu üç askerin ölümünden sonra Amerika'nın bombaladığı hedeflerin çoğunun boş hedefler olduğu, fakat ilk kez aslında Bağdat'taki alınan bu hedeflerin ciddi anlamda hani hedef alınacak, tırnak içinde söylüyorum, Amerika'nın kendi açısından tırnak içinde doğru hedefler olduğu söyleniyor. Fakat bu bombalamanın tabii Savunma Bakanı'nın Irak'tayken olması dikkat çekici. İkisi arasında bir bağlantı kurmuyorum ama gene de hani bir bu rastlantıya da dikkat çekmek gerekiyor. Neden aslında dikkat çekmek gerekiyor? Çünkü bir taraftan Türkiye hem bu şiddet sarmalının bölgede çok daha genişlemesini istemiyor. Ama aslında bir taraftan da İran'a vurulacak bir takım darbelerden de çok da rahatsız olacağını düşünmüyorum. Çünkü Irak'ta Türkiye özellikle İran'la çok büyük bir rekabet yaşıyor. İran'ın özellikle PKK yanlısı Kürt gruplara desteğinden çok rahatsız ve bu Orta Doğu'daki son günlerde yaşanan gelişmeler çerçevesinde genel anlamda Türkiye'nin özellikle Irak'ta PKK hedeflerine dönük olarak daha ileriye dönük, daha ileriye gidecek, sınırsal anlamda daha ileri, yani sınırın içinde daha uzak mevzilere dönük bir takım askeri hareketler içine girebileceği yorumları yapılıyor. Daha güneye baskı yapmayı. Bu da açıkçası özellikle İran'ı çok rahatsız edebilecek. Ama hani görebildiğim kadarıyla Türkiye özellikle Irak'taki hükümetle temasta kalmaya çalışıyor ki Irak'taki PKK hedeflerine vururken hani Bağdat'tan çok fazla hani tepki gelmesin yahut da Bağdat'ta bir şekilde bir eşgüdüm içinde kalabilsin. Çünkü mevcut Bağdat hükümeti de İran hükümetinin çok yoğun baskısı altında kalıyor. Türkiye herhangi bir hareket yaptığında Irak'ta. O nedenle de gördüğüm kadarıyla hem istihbarat başkanı hem savunma bakanı, tahmin ediyorum ki özellikle Irak'taki artan PKK-İran işbirliğine darbe vurabilmek için bir takım hazırlıklar nedeniyle bu temasları Irak'ta gerçekleştiriyorlar demek gerekiyor.
Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu arada bu hafta Libya'yı bir ziyaret gerçekleştirdi. Şimdi bu ziyareti sanıyorum Bahçin Mısır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'a yapacağı söylenen ziyaretten çok bağımsız değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü bu normalleşme sürecinde de ilişkilerin kırıldığı 2010'lu yılların başında da Türkiye ve Mısır arasındaki en büyük gerilimlerden biri aslında Libya'daki rekabet anlaşamamalarıydı. Çünkü o yıllarda hem Türkiye hem Mısır Libya'da bir nüfus mücadelesi veriyordu. 2021'de tekrar diplomatik ilişkilerin tesis edilmesine başlanmasıyla Mısır ve Türkiye arasında Libya konusunda da bazı uzlaşma konuları yaklaşıldı. Bu neydi? Hem Türkiye hem Mısır ilk başta Fethi Başağı'yı destekledi uzlaşma sürecinde, ama uzlaşma süreci beklendiği gibi gitmeyince Türkiye bu sefer taraf değiştirip Trablus yönetiminin arkasında kaldı yine. İki yönetim rekabetteyken Mısır doğuya daha yakın kaldı. Türkiye taraf değiştirip Dibeyben'in arkasında konuşlandı ve 2022 yılında Trablus'tan yapılan hidrokarbon anlaşması Mısır ve Türkiye arasında yine bağların çok gerilmesine sebep oldu. Hatta normalleşme görüşmeleri o dönemde durdu. Şimdi normalleşme sürecinin ilerlediğine dair artık elimizde çok ciddi işaretler var. Bunlardan en önemlisi de 14 Şubat'ta sembolik olarak Sevgililer Günü'nde diye hatırlatayım tekrar. Yapılması planlanan Erdoğan'ın Kahire ziyareti. Bu ziyaretten önce Fidan'ın Libya'ya gitmesi ve aynı zamanda Ebu Akile ile bir görüşme yapılması Başkanlık Konseyi'nde, Doğu'ya en yakın isim çünkü kendisi.
Evet.
Bize Mısır'ın da birazcık Türkiye'nin gönlünü yapmaya çalıştığına dair işaretler veriyor sanıyorum. Bundan ilgili de tek işaret tabii ki bu değil. Malta'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bingazi Başkonsolosluğu'nu tekrar açmak istediklerini söyledi. Bu tabii ki yine Mısır'ı memnun edecek bir hamle.
Zaten Hakan Fidan geçtiğimiz pazar günü A Haber'de yayınlanan röportajında Mısır'la normalizasyon sürecinin aslında Libya'ya da olumlu yansıdığını bizzat söyledi. Aslında Mısır'la normalizasyonun gene Uluslararası Kriz Grubu basın toplantısında altını çizdiler. 7 Ekim saldırılarının belki Türkiye-Mısır normalleşmesini sekteye vurabileceğine dair ilk başlarda bazı yorumlar olmasına karşın tam tersine Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının Mısır-Türkiye normalleşmesini hızlandırdığını belirttiler. Tabii Türkiye'nin özellikle Mısır'la ilişkilerini normalleştirmesinin arkasında birkaç sene öncesine kadar Doğu Akdeniz'de yaşadığı izolasyon var. Bu izolasyondan çıkmak için bir taraftan İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeye, Mısır'la ilişkilerini normalleştirmeye çalışmıştı. Bir rivayet belki Erdoğan'ın Mısır ziyareti sırasında finalize edilir mi bilemiyorum ama bir takım dedikodular varmış. Mısır'la denizcilik, denizdeki sınırların belirlenmesine dair bir anlaşma üzerinde çalışıldığına dair bir takım dedikodular varmış. Bunlar çok önemli. Özellikle Yunanistan'ı rahatsız edecek bir haber bu. Çünkü malum özellikle Türkiye'nin Ege'de yaşadığı sıkıntılar Doğu Akdeniz'de de Doğu Akdeniz'e yansımıştı. Maalesef Ankara'nın olduğu bazı hatalı adımlar nedeniyle bu mavi vatan teorisinin fazla maksimalist yorumlarından kaynaklı. Bir de tabii hem İsrail'le hem Mısır'la hem de Yunanistan'la ilişkilerin bozulması Türkiye'yi büyük bir izolasyona içine sokmuştu. Şimdi Türkiye bu izolasyondan çıkmaya çalışıyor. Ama onun dışında Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmesi belki Amerika Birleşik Devletleri ile de Orta Doğu'da daha sağlıklı bir diyalog yapmasına da yol açabilir. Çünkü şunu hatırlatalım, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken 7 Ekim'den bu yana 5. kez bölgeye geliyor ve bu 5 ziyaretten sadece bir tanesinde Türkiye'ye geldi. Onda da herhalde Orta Doğu'dan daha çok işte İsveç'in NATO üyeliği konuşuldu. O nedenle Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerini normalleştirmesi, Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyareti biraz bu bölgede kilit rol oynayan Amerika'yla da diyaloğun biraz daha sağlıklı bir yola girmesine de vesile olabilir diye düşünüyorum açıkçası.
Evet, istersen gözden kaçmasın diyelim Barçın ve Kafkaslara gidelim. Dün Azerbaycan'da erken seçimler yapıldı. Aralık ayında Aliyev bu seçimlerin yapılacağını ilan etmişti. Orada da muhalefet bunu bizde 2018'de olduğu gibi erken değil baskın seçim diye niteledi. Karabağ zaferinden sonra Bakü'nün yapılan ilk devlet başkanlığı seçimleri oldu ve Cumhurbaşkanı Aliyev %92 oy gibi bir oy oranıyla kazandı. Tabii seçimlerin Azerbaycan'da tartışmalı olduğunu biliyoruz ama %92, Rusya'da da gördüğümüz üzere özellikle liderlerin bu seçimleri eski Sovyet ülkelerinde gücünü perçinlemek için kullandığını biliyoruz aslında.
Ve ben açıkçası hemen bir anekdot ekleyeyim burada. Ben şunu da biliyorum, AK Parti öncesindeki iktidarlar döneminde zaman zaman Ankara Bakü'ye şu mesajı verirdi. Yani tamam seçimleri kazanıyorsunuz ama hani şu rakamları 90'ın üstünde tutmasanız, hani biraz daha aşağıda tutsanız diye. Ama günümüzde herhalde Ankara'dan Bakü'ye herhangi bir şekilde bu yönde bir telkin gideceğini hiç zannetmiyorum.
Evet, doğrusu. Çok demokrasi mesajı verebileceğimizi zannetmiyorum an itibariyle deyip radarımıza bakalım. Evet, Barçın'ın programın başında dediği gibi F-16'lar için kongrenin sessiz süresi doluyor. Sadece Türkiye'ye değil tabii ki Yunanistan için de doluyor bu süre. İleride aslında bu F-16, F-35 konusunu ben daha da çok konuşacağımızı düşünüyorum Barçın. Çünkü Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde her zaman askeri faktör önemli olacaktır. F-16'ların burada neredeyse 50 yıllık bir uçak modeli
neredeyse
olduğunu
değil,
tam
evet,
anlamıyla
F-16,
50 yıllık yerde.
F-16 uçakları... Bundan 50 yıl önce yani Ocak ayında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş.
74'te.
Aynen ve açıkçası işte bazen Türk tarafında işte ilk F-35'leri almadık, aslında çok da iyi uçaklar değildi vesaire denmesine rağmen benim anladığım kadarıyla hani askeri konularda o kadar değil, hiç uzmanlığım yok ama hala işte F-16'ların 50. Yıl dönümü ilk uçuşu nedeniyle bu konuda rastladığım yorumlarda hala hani çok en üst model
evet,
bana
modernizasyon
katkıda bulun Kaan.
modernizasyon kitlerinin ben de askeri konularda tabii ki yorum yapamam. Okuduklarımı aktarabilirim anca burada. Ama
yani
modernizasyon
çok üst
kitlerinin
düzey
evet.
Uçaklar olduğu, yani 50 yıldır bu 50 yıldır hala işte şeyde olmalarının, kullanılıyor olmalarında kendi içinde bir önemli bir veri olduğu söyleniyor. Öyle
Tabii
söyleyeyim.
F-16'lar tabii hala birçok, sadece Türkiye'nin envanterinde değil birçok NATO ülkesinin envanterinde hala kullanılan F-16'lar var. Ama bununla ilgili sıkça söylenen askeri uzmanların dediği şey, bir, bunların çeşitlendirilmesinin çok önemli olduğu, sadece F-16'dan bir filo değil Eurofighter'lar, F-35'in daha faydalı olabileceği, ya çeşitli uçaklardan oluşan filoların daha mantıklı olabileceği ve F-35'in tabii ki hala çok ciddi bir üstünlüğü oldu F-16'lara kıyasla söyleniyor. Erdoğan'ın ziyaretlerinden söz etmiştik. 13 ve 14 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde olması planlanıyor. 14 Şubat'ta da en önemli belki bu ay yapılacak ziyaret, Putin'in iptaliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra Kahire'ye gitmesi ve Abdülfettah Sisi'yle görüşmesi planlanıyor. Ama bunu tekrar edelim, bu henüz resmi yansıyan, açıklanmış, teyit edilmiş bir şey değil. Sadece bunun Middle East'a açıklama yapan Türk yetkililerden ve aynıca yabancı basında Bloomberg'de yer alan haberlerden biliyoruz deyip bu haftada dış politikayla işte dışıyı noktalayalım. Bizi her hafta olduğu gibi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
İyi haftalar.